Ayrım 37, sayfa 333. Morsalkım Oteli ve Tuna'ya dair. 12 numaralı masada oturan Tuna S. Alkan, hep böyle isimleri olur bunların, hiç Mustafa, Hüseyin, İsmail filan olmaz nedense. Aslında olur da kullanmazlar. Eski ailelerin çocuklarına iki ön isim verme geleneğine uyarak aile onlara dedelerinin adıyla birlikte bir de çağdaş ad koyar. Eski isim saygı ifadesi olarak kalır ama yeni isim kullanılır. Ailesi de ona Sudi Tuna adını koymuştu ama o modaya uymayan Sudi adını Amerikalıların middle name alışkanlığı gibi S nokta olarak kullanmayı yeğliyordu. Bir de hepsi kısa saçlı olur. Amerikalıların cool dediği tavırlara bürünür, gözlerinin önünde olup biten her şeye mesafeli durur. Bir trafik kazasında bile soğukkanlı duruşlarını bozmazlar. Tuna S. Alkan, Sultanahmet'te dededen kalma bir otelin sahibi. Dedesi Kastamonu eşrafından Selametzade Sudi Bey'in eski bir paşa konağını satın alarak 40 odalı sempatik bir aile oteline dönüştürdüğü günler çok geride kaldı elbette. Daha çok yabancı konukların, turistlerin ve sık sık gelen İstanbul sevdalılarının zamanından kalan tek şey otelin değişmeyen ismi. Mor Salkım Oteli. Çünkü müessese bu isimle tanınmış, yabancı ülkelerden övgüler almış, yazılara, söyleşilere konu olmuş, uluslararası turist sitelerinde tavsiye edilen bir otel. Bu ismi değiştirmenin bir maliyeti olacağı için Tuna S. Alkan onu koruyor ama internet sitesine Mor Salkım'ın İngilizcesi olan Wisteria adını da ekliyor. Geri kalan her şey değişmiş, modernleşmiş, çağın mantığına uyarlanmış durumda. Tuna S. Alkan'ın çocukluğu dedesinin yönetici olduğu dönemde, lise ve Amerika'daki üniversite devri ise babası Necati Bey'in yöneticiliğinde geçti. Annesi Süheyla Hanım'la babası Necati Bey, otelin en üst katındaki dairelerinde yaşarlar. Bu yüzden işe gidip gelmek gibi bir külfete katlanmadan, gerekli hallerde 24 saat müşteriyle ilgilenebilirlerdi. Zaten bizim ecnebi ahbaplar dedikleri konuklarla dost olmuşlardı. Onların yaş günü, evlenme yıl dönümü gibi vesilelerle gelip aynı odalarda kalmalarına alışmışlardı. Karı koca bu yaşlı dostlarına en iyi hizmeti vermeye çalışır. Onlar gelmeden önce mevsim çiçekleriyle süsledikleri odalarına zarif bir şekerlik içinde badem ezmesi ve köpüklü şarap koymayı hiç unutmazlardı. Otel eski olmasına rağmen odaların ferahlığı, işlemeli yüksek tavanlar, tığ işi zarif yastık kenarları, eski günleri hatırlatan eşyasıyla herkesin çok hoşuna gidiyordu. Hatta ecnebi bir muharrir, kesilip özenle çerçevelenerek lobiye asılmış olan yazısında, "Otelden girdiğiniz anda sanki Orient Express'le eski İstanbul'a gelmiş gibi oluyorsunuz," demişti. Otelin kokusu bile kendine özgüydü. Ahşap, hanım eli ve garip gelecek ama temizlik kokardı. Konağın mevsimine göre ortancalarla, hanım elleriyle, mor salkımlarla bezeli iç avlusu geleneksel Türk kahvaltıları için kullanılır. Konuklara ince belli bardaklarla çay, Trakya kaşarı, sucuklu yumurta gibi lezzetler ikram edilirdi. Otelin müdürü babasıydı ama hesap işleri amcası Erkan Bey'in elindeydi. Bu titiz yaşlı adam sönükken bile ağzından düşürmediği piposu, yuvarlak çerçeveli gözlüğü, eski usul siyah kollukları ve arada bir dişlerini morartmış olan sabit kalemleriyle kontuarın arkasındaki odada sabahtan akşama kadar hesaplar üzerinde çalışırdı. Tuna üniversite çağını Amerika'daki ünlü bir business okulunda geçirdi. İyi bir öğrenci olduğu için yıl kaybetmeden okulu bitirdiğinde önünde iki yol vardı. Ya İstanbul'a dönüp otelin başına geçecek, böylece iyice yaşlanmış yorgun babasının yükünü hafifletecek ya da orada kalarak yüksek lisans yapacaktı. Ailesi bu kararı ona bıraktı. Nasıl içinden geliyorsa öyle yapmasını istediler. Tuna, epey düşünüp taşındıktan sonra İstanbul'a dönmeye karar verdi. Emektar aile oteli, okulda öğrendiği yeni teknikleri uygulayabileceği bulunmaz bir laboratuvar gibiydi. İstanbul'a döndüğü gün, sevinçli ailesinin hazırladığı akşam yemeğinde fesleğen hanım evlilik kokuları arasında özlediği lezzetleri tadarken doğru karar verdiğinden emindi. Babası, annesi, amcası, yengesi, o koskoca ecnebi üniversiteden mezun olmuş Tuna'nın otelin başına hemen geçmesi için sabırsızlanıyordu. Onlara bu işi yaparım ama dedi bildiğim şekilde. Eğer izin verirseniz önce bazı tadilatlar yapmak isterim. Bina çok eski olduğu için duvarların içinden internet hatları geçmiyor. Tavanlar çok yüksek olduğu için ısıtmak çok pahalı. Zaten gördüğüm kadarıyla para filan da kazandığı yok. Sadece kendini idare ediyor. Güçlükle ayakta duruyor. Hepsi birden sevinçle tamam dediler. Zaman değişiyordu. Her şey eski dönemdeki gibi kalacak değildi elbette. Bir iki gün içinde Tuna Alkan planlar üstünde çalışmaya başladı. Tarihi eser olduğu için otelin dış görünümüne dokunamıyordu ama içini tamamen yıkacak, yeniden yapacaktı. Tavanlara havalandırma boşlukları, mazgallar, duvarlara internet, telefon kabloları vesaire yerleştirilecekti. Odalar gereğinden büyüktü. İkiye bölündükleri zaman modern otellerdeki oda boyutuna geliyorlardı. Yataklar, masalar, koltuklar ergonomik ve daha küçük boyutta tasarlanacak, banyolar standart bir görünüme kavuşacak, bir de filan gibi gereksiz ayrıntılar kaldırılacak, koca küvetler yerine duş kabinleri konacak, temiz tutması çok zor olan beyaz işlemeli perdeler yerine jalüziler takılacaktı. Hesaplarına göre yerel yöneticilerin kolayca satın alınacak hoşgörüsüyle otel 80 odaya çıkacaktı. Masraflar da bankadan alacağı krediyle karşılanacaktı. Bu amaçla önce güzel bir iş planı hazırladı, bankaya sundu. Yapılacak değişikliklerden sonra karın kademeli olarak nasıl artacağını gösteren Excel tablolar ekledi. Aynı okuldan daha önce mezun olmuş bir bankacı arkadaşına telefon ederek onu bir iş yemeğine davet etti. Bu işte arkadaşlık filan olmadığını bildiği için sadece hazırladığı planın gücüne inanarak gittiği yemekte kredi sözünü kopardı. Mor Salkım Oteli'ndeki tadilat sırasında o binada oturmak imkansız hale geldiği için Necati Bey ile Melahat Hanım Erenköy'deki aile apartmanına taşındılar. Erkan Bey ile kapı komşusu olarak oturmaya başladılar. Melahat Hanım eşe dosta, "Bizim oğlan arı gibi maşallah," diye açıkladı durumu. Neler yapıyordu neler. İnşallah yakında pırıl pırıl bir binaya geri gideceklerdi. Borular ötmeyecekti. Banyolarda bir türlü kesemedikleri kokular olmayacaktı. İncecik camlardan içeri giren korna sesleri, trafik gürültüleri de çift camlar sayesinde hiç duyulmayacaktı. Aslında sevgili evladı, haklı olarak onların inşaat sırasında otele gelmemelerini, bittikten sonra görmelerini istiyordu. Karı koca o günü büyük bir heyecanla beklediler ve güneşli bir Ekim gününde nihayet otele davet edildiler. Bina dıştan değişmemişti ama derlenip toparlanmış, ahşapları yenilenmiş, yüze güler hale gelmişti. Melahat Hanım'ı ürküterek pıst sesiyle açılan otomatik kapıdan içeri girdiklerinde gözlerine inanamadılar. Sanki o 40 yıllık otel girişi gitmiş, yerine bambaşka bir mekan oturmuştu. Duvarlarda lambriler, onların üstündeki aplikler, kiraz ağacından yapılma antika kontuar, anahtarların konulduğu pano gibi eşyaların hiçbiri kalmamıştı. Hepsinin Horhor'daki antikacılara satıldığını bilmiyorlardı elbette. Duvarlar beyaz stuko, yerler gıcır gıcır mermerdi. Gizli ışıklar altında resepsiyon yerine sadece cam bir masa vardı. Çerçeveler değiştirilip içten siyah alüminyum, dıştan ahşap malzemeler kullanılarak yeniden yapılmıştı. Şeffaf, cam bir asansör inip çıkıyordu. Şaşkın çift her şeyden önce kendi dairelerini gezmek istediklerinde, bundan sonra görecekleri her değişiklikte artacak olan hayal kırıklıklarının ilk şokunu yaşamış oldular. Öyle bir daire yoktu artık üst katta. Otel odasına dönüşmüştü. Odalar küçülmüş, içinde iki insanın birden hareket edemeyeceği hale gelmişti. Banyo kapıları açıldığı zaman yataklara çarpacağı için sürmeli kapılar konmuştu. Zaten banyolar kilolu bir adamın ona buna çarpmadan dönemeyeceği kadar küçüktü. Her odada mini bar ve duvara konmuş küçük bir televizyon vardı ama yataklar da eskisine oranla epey daralmıştı. Necati Bey dehşetle odalarda valiz koyacak yer bulunmadığını fark etti. Odaya kartla giriliyor, o kart içerideki yerine yerleştirilmediği zaman elektrik yanmıyordu. Hiç seslerini çıkarmadan otelin diğer katlarını da gezdiler. Hem hayal kırıklığından hem yorgunluktan perişan hale geldiklerinde Tuna onları bahçeye götürdü. Allah'tan çiçeklere, salkımlara bir şey olmamıştı. Çay içmek için değişmiş, küçülmüş olan modern metal masaya oturduklarında Melahat Hanım ağlamaya başladı. Sessizce ama içini çeke çeke ağlıyor, hiçbir şey söylemiyordu. Necati Bey onu teselli etmek ister gibi kahverengi lekelerle dolu elini karısının yıpranmış elinin üstüne koymuştu. O da susuyordu. Tuna da sıkıntılı görünüyordu ama bir süre sonra onlara durumu anlatmak için bir girişimde bulundu. Kendisini niye Amerika'daki o pahalı okula göndermişlerdi? İş idaresi öğrenmesi için değil mi? O da işte dersini çalışmış, ne yapması gerektiğini öğrenmişti. Bir işletmenin kutsal yasası kârı en üst düzeye çıkarmaktı. Parantez içinde o kâr maksimizasyonu diyordu. Bu da kendiliğinden olmuyordu öyle. Hesap kitap plan işiydi. Dizüstü bilgisayarını açıp onlara bir takım tablolar gösterdi. Otel 80 odaya çıktığı ve fiyatlar da yükseldiği için yıllık dönüş, o turnover diyordu, 4 misline çıkacaktı. Buna bir de ısıtma, çamaşır, personel vesaire giderlerindeki düşüş eklendiği zaman kâr 4 kattan da fazla artacaktı. Her odaya konan sabunların bile 3'te 1 küçülmesiyle yapacakları tasarrufun haddi hesabı yoktu. Çarşaf, havlu vesaire sürekli yıkanmayacaktı öyle. Her odaya 3 dilde çevreyi koruyalım, doğaya karışan deterjanı azaltalım, gittikçe azalan su kaynaklarımızı idareli kullanalım yazılı yeşil kartlar asılmıştı. Oğlunu dinlerken zor da olsa ağlamasını dindirmiş olan annesi, "Peki bizim ev?" diyebildi ve yine ağlamaya başladı. Tuna annesinin elini tuttu. Onlara en üst kattaki dairelerinin yerine yapılan odaların yıllık getirisiyle ilgili bir tablo gösterdi. "Bakın," dedi. "Toplamı kaç lira?" "Bu parayla İstanbul'un istediğiniz yerinde oturabilirsiniz. Hem artık burada çalışmanız da gerekmiyor. Rahat rahat emekliliğinizin tadını çıkarın." Konuşa konuşa akşamüstünü bulmuşlardı. Necati Bey ve Melahat Hanım bahçenin sirkeci tarafındaki köşesine konmuş bardan yükselen müzikle irkildiler. Barda birkaç kişi birikmeye başlamıştı. Necati Bey'e göre hepsi birbirine benzeyen müzik de onlar için çalınıyordu anlaşılan. Oğlu o barın akşamüstü içki servisi vereceğini, akşam yemeğinden sonra ise ortalığın dans pistine dönüşeceğini ve disko müziği çalınacağını söylüyordu. Bunun da hesabı yapılmıştı. Bahçe barı büyük para getirecekti. Burada hem kahvaltı verilecek, hem lokanta bar, hem de disko olarak kullanılacaktı. Mekan pahalıydı. Her metrekareden yararlanmak gerekiyordu. Necati Bey, müşterileri davet etmek için çalınan o müziği kendileri için bir sepet havası olarak algılayarak ayağa kalktı. Vedalaşırken tek bir sefer ağzını açarak, "Fiyatı ne bu odaların?" dedi. Tuna bilmediğini söyleyerek babasını şaşırttı. Nasıl olur da bir otelci oda fiyatını bilmezdi? Tuna durumu doluluk oranlarına göre değişir babacığım, diye yanıtladı. Bir patern var, otel doldukça fiyat yükseliyor ama en kötü sezonda en küçük oda 170 euro. Yüksek sezonda 300 euroya kadar satabiliriz. Ayrıca internet parası, minibar kârları. Anne baba, peki evladım, hayırlı olsun diyerek ayrıldıklarında Tuna'nın içinde hafif bir burukluk oluştu. Ama nasıl olsa onlar da zamanla anlayacaklardı. Yeni dünyada iş çocuk oyuncağı değildi. Kafasındaki planları bilseler iyice dehşete düşerlerdi ama Tuna'nın sokak içindeki küçük eski Osmanlı hamamını alarak bunu bütün dünyaya gay hamamı olarak pazarlamak istediğinden haberleri yoktu elbette. Nasıl olsa Osmanlı döneminde bu hamamlardaki tellaklar beylere, paşalara tarifeyle seks hizmeti vermiyor muydu? Bunu Osmanlı'da seks kitabında okumuştu. Tarifeler bile veriliyordu. Bu geleneği canlandırmanın kime ne zararı olabilirdi ki? Hamamın, dolayısıyla da otelin dünya çapında tanınması için New York'taki çevresine haber uçurması yeterdi. Bir Village Voice söyleşisi, bir New York Times Travel yazısı yeterdi, yeter de artardı bile. Gelecekte Tuna S. bütün hayallerini gerçekleştirecek, Wisteria Otel Bar epey tanınan, onun deyimine göre trendy, iyi para kazanan bir otel olacak. Bahçedeki lokantada Nouvelle Cuisine adı verilen az yemek, bol sunuş tarzı dediği yemekler ve iyi kar getiren şaraplar satılacak. Hamam da düzenlenip sisteme katılınca kazanç birkaç misli katlanacak. Wisteria Butik Otel ve hamamı daha çok uluslararası ve Türk eşcinsel müşterilerine hizmet vererek ününü pekiştirecek. Annesi babası bir daha uğramayacaklar otele. Yaşlılık günlerini Erenköy'deki evlerinde geçirecekler. Kendilerine sık sık uğrayan Tuna'ya hiç sitem etmeyecekler. Sadece Excel kullanmayı bilmediği için otel muhasebesinden ayrılmak zorunda kalan amcası biraz burulacak ama bu da aile içinde bir dram oluşturmayacak. Tuna sevgilisi olan Latin bir delikanlıyla beraber yaşamaya başlayacak. Her yaz Güney Fransa'ya gidecekler ama ne yazık ki bu rüya gibi hayat, Pedro'nun bir kıskançlık kavgası sonucunda Tuna Sey'i bıçaklayıp öldürmesiyle son bulacak. Güney Fransa'daki yelkenlisinde olacak bu korkunç iş. Ayrım sonu, sayfa 340.